Ayrım 49.
Sayfa 1038. Aynı nişancının ikinci bir kurşunu onu birdenbire durdurdu. Bu sefer yüzü koyun kaldırıma düştü, bir daha kımıldamadı. O küçücük yüce ruh uçmuştu. 16. Kardeşken nasıl baba olunur? Tam o sırada, çünkü facianın gözleri her yanı görmelidir, Lüksemburg bahçesinde el ele tutuşan iki çocuk vardı. Biri 7 yaşında kadardı, öbürü de 5. Yağmurdan ıslanmışlar, bahçenin güneşli yollarında yürüyorlardı. Abi küçüğe yol gösteriyordu. İkisinin de elbisesi eski püskü, benzi soluktu. Ürkek kuşlara benziyorlardı. Küçüğü çok acıktım diyordu. Abi daha şimdiden bir parça koruyucu bir tavır takınmıştı. Kardeşini sol eliyle götürürken sağ elinde bir değnek vardı. Bahçede yalnızdılar. Bahçe ıssızdı. Ayaklanma yüzünden inzibat tedbiri olarak demir parmaklıklı kapılar kapatılmıştı. Orada konaklamış olan askerler savaşa katılmaları gerektiğinden ayrılmışlardı. Bu çocuklar nasıl olup da burada bulunuyorlardı? Belki kapısı aralık kalan bir karakoldan mı kaçmışlardı? Belki o dolaylardı. Enfer kapısında ya da observatuar meydanında ya da cephesinde Invenerunt parvulum panist involutum yazılı bir anıt bulunan bir yol kavşağındaki bir sokak cambazının barakasından kaçmışlardı. Dipnot, Latince örtünmek için küçücük bir paçavra buldular. Belki de bir akşam önce kapanma saatinde park bekçilerinin gözünden kurtulup geceyi gazete okunan şu nöbetçi kulübelerinden birinde geçirmişlerdi. Gerçek olan şu iki başıboş dolaşıyorlardı, serbesttiler. Başıboş dolaşmak, serbest olmak, kaybolmuş olmaktı. Bu zavallı küçükler gerçekten de kaybolmuşlardı. Bu iki çocuk Gavroş'un merak ettiği ve okuyucunun hatırlayacağı çocuklardı. Thénardier'lerin Manyon'a kiralanan, Bay Guinorman'ın sanılan çocukları. Şimdi de bütün bu köksüz dallardan düşen rüzgarla yerlerde yuvarlanan yapraklar. Manyon zamanında temiz olan, Bay Guinorman'a karşı birer belge yerine geçen elbiseleri paçavra haline gelmişti. Bu yaratıklar artık polisin Paris kaldırımlarında görüp topladığı, kaybedip yeniden bulduğu o terk edilmiş çocuklar listesine aittiler. Bu küçük sefillerin bu bahçede bulunabilmesi için böyle bir günün heyecanı, karışıklığı gerekti. Yoksa bekçiler onları görmüş olsalardı bu paçavraları kovarlardı. Yoksul küçükler genel parklara giremezler. Oysa düşünmek gerekirdi ki, çocuk olarak onların da çiçeklerde hakkı vardır. Bunlar kapalı kapılar sayesinde burada bulunuyorlardı. Kanuna aykırı davranır durumdaydılar, suçluydular. Bahçeye gizlice süzülmüşler, orada kalmışlardı. Kapanan demir kapılar park bekçilerine izin vermiş olmuyor, bekçiliğin devam etmesi gerek. Ama gevşiyor, dinleniyor. Bekçiler de genel kaygıyla heyecanlanmışlardı. İçeriden çok dışarısıyla ilgilendikleri için parka artık bakmıyorlardı. Suçlu iki küçüğü görmemişlerdi. Gece yağmur yağmıştı, hatta sabahleyin de bir parça serpiştirmişti. Ama Haziran ayında sağanağın hiç önemi yoktur. Fırtınadan bir saat sonra bu güzel sarışın günün ağlamış olduğu doğru dürüst anlaşılmaz bile. Yazın toprak bir çocuğun yanağı kadar çabucak kurur. Yazın o en uzun günlerinde öğle güneşi denebilir ki acı verecek derecede yakar. Her şeyi kasıp kavurur. Toprağa sanki emer gibi yapışır. Sanırsınız ki güneş susamıştır. Bir sağanak bir bardak sudur. Yağmur hemen içilir. Sabahleyin her şey sırılsıklamdı, öğleden sonra her şey toz içindedir. Yağmurla yıkanan, güneş ışığıyla kurulanan yeşillik kadar güzel bir şey olamaz. Sıcak bir serinliktir bu. Bahçeler, çayırlar, köklerinde su, çiçeklerinde güneş bulunduğundan birer buhurdan haline gelirler, bütün kokularını aynı zamanda yaparlar. Her şey güler, türkü söyler, kendini sunar. İnsan tatlı bir sarhoşluk duyar. İlkbahar geçici bir cennettir. güneş insanın sabretmeyi öğrenmesine yardım eder. Bununla yetinen yaratıklar vardır. Gökyüzünün mavisine sahip olup bu kadarı yeter diyen canlılardır bunlar. Mucizeye dalmış hayalciler. Tabiat aşkından iyinin kötünün ilgisizliğini süzüp alırlar. Ağaçlar altında hayal kurmak dururken, şunların açlığıyla, bunların susuzluğuyla, kışın yoksulun çıplaklığıyla, küçük bir bel kemiğinin eğikliğiyle, viraneyle, tavan arasıyla, zindanla, soğuktan titreyen genç kızların eski püskü yırtık elbiseleriyle ilgilenildiğini anlamayan insandan uzak uzak hayranları, amansızcasına mutlu, sakin, korkunç kafalar. Garip şey, sonsuzluk onlara yetiyor. Kucaklaşmayı kabul eden sınırlılıktan, kişinin bu büyük ihtiyacından haberleri yoktur. Şu yüce çalışmayı, ilerlemeyi kabul eden sınırlıyı akıllarına bile getirmezler. Sonsuzlukla sınırlının hem insanca hem tanrıca birleşmesinden doğan sınırsızı kavrayamazlar. Yeter ki sonsuz büyüklükle karşı karşıya bulunsunlar, gülümserler. Neşe asla, her zaman kendinden geçme. Batmak, harap olmak, işte onların hayatı. Onlar için insanlık tarihi parçalara ayrılmış bir haritadan başka bir şey değildir. Orada bütün yoktur. Gerçek bütün dışarıda kalır. İnsan denen şu ayrıntıyla uğraşmak neye yarar ki? İnsan acı çekiyor olabilir. Ama doğan şu Deberan yıldızına bakın. Ananın hiç sütü yok, yeni doğan yavru ölüyor, ona aklım ermez. Mikroskopla incelenen bir çam ağacı yuvarlağının şu harikulade manzarasını seyredin hele siz. En güzel Belçika dantelini bununla mukayese bile edemezsiniz. Bu düşünürler sevmeyi unuturlar. Burçlar onları öylesine etkiler ki ağlayan çocuğu görmelerine engel olur. Tanrı onların ruhunu karartır. Bunlar aynı zamanda hem küçük hem de büyük zekalar ailesini meydana getirirler. Horatius bunlardandı, Goethe bunlardandı, belki La Fontaine'di. Hava güzel olursa Nero'nu görmeyen, sonsuzluğun şahane bencilleri, acının sakin seyircileri. Güneş insanların yakıldığı ateşi onların gözünden gizler. Bunlar idam cezasını ancak bir ışık olayını yakalamaya çalışarak seyrederler. Ne çığlığı, ne hıçkırığı, ne ölüm hırıltısını, ne de matem çanlarını duyarlar. Değil mi ki Mayıs ayı vardır, onlar için her şey iyidir. Başlarının üzerinde kızıl, altın sarısı bulutlar bulundukça memnundurlar. Yıldızların parıltısıyla kuşların cıvıltısı tükeninceye kadar mutlu olmaya karar vermişlerdir. Bunlar parlak karanlıklardır. Acınacak durumda olduklarının farkında değillerdir. Hiç şüphesiz öyledirler. Ağlamayan görmez. Aynı zamanda hem gece hem gündüz olan, kaşlarının altında gözü olmayan, alnının ortasında bir yıldız bulunan bir yaratığa nasıl hem acınıp hem de hayran olursak, bunlara da öyle hayran olmak, acımak gerek. Bu düşünürlerin ilgisizliği bazılarına göre üstün bir felsefedir. Olabilir ama bu üstünlükte sakatlık vardır. İnsan hem ölümsüz hem de topal olabilir. Vulcan buna şahittir. İnsan üstü de olunabilir, insandan eksik de. Sonsuz eksiklik tabiatta vardır. Güneşin kör olmadığını kim söyleyebilir? Evet ama nedir bu? Kime güveneceğiz? Solem quis dicere falsum audeat. Dipnot Latince, güneşin sahte olduğunu söylemeye kim cesaret edebilir? Demek ki dehalar, pek yüce kişiler, yıldız insanlar bile aldanabiliyor. Yukarıda, dorukta, tepede, başucundaki şey, yeryüzüne ışık gönderen, demek ki az görecek, fena görecek, hiç görmeyecek, öyle mi? Bu üzüntü verici bir durum değil midir? Hayır. Öyleyse güneşten üstün ne var? Tanrı. 6 Haziran 1832'de sabah saat 11'e doğru ıssız, tenha olan Lüksemburg pek sevimliydi. Ağaç dizileri, çiçek tarhları ışık ortasında birbirlerine kokular, pırıltılar yolluyorlardı. Öğle aydınlığında çılgına dönen dallar sanki kucaklaşmak için çabalıyor gibiydiler. Firavun inciri ağaçlarında bir bülbül cümbüşü vardı. Serçeler zafer çığlıkları atıyorlardı. Ağaç kakanlar ağaçların gövdesindeki deliklere gagalarıyla vura vura at kestanelerinden yukarı tırmanıyorlardı. Bütün çiçekler zambağın meşru hükümdarlığını kabul ediyorlardı. Kokuların en muhteşemi beyazlıktan çıkanıdır. Karanfillerin yakıcı kokusu ortalığa yayılıyordu. Marie de Medici'nin kocamış kuzgunları ulu ağaçlarda aşk içinde yüzüyorlardı. Güneş çiçek haline gelen alevin bütün çeşitlerinden başka bir şey olmayan lalelere altın pırıltısı serpiyor, kızıllaştırıyor, alevlendiriyordu. Lale tarhlarının çevresinde bu alevden çiçeklerin kıvılcımı olan arılar uçuşuyordu. Her şey, hatta düşmesi yakın olan yağmur bile zarafet, neşeydi. İnci çiçekleriyle hanım ellerinin yararlanacağı ikinci sağanakta korkulacak bir şey yoktu. Kırlangıçlar alçaktan uçmak gibi sevimli tehdit savuruyorlardı. Buradaki herkes mutluluk solunuyordu. Hayat güzel kokuyordu. Bütün bu tabiattan saflık, imdat, yardım, babalık, okşama, şafak yayılıyordu. Gökten dökülen düşünceler bir çocuğun öpülen küçücük eli gibi yumuşacıktı. Ağaçların altındaki çıplak beyaz heykellerin ışıkla delinmiş gölgeden elbiseleri vardı. Bu tanrıçalar güneşle baştan başa paçavralar giymişlerdi. Her yanlarından ışıklar sallanıyordu. Büyük havuzun çevresindeki toprak ateş kesilircesine kurumuştu bile. Şurada burada küçük toz ayaklanmaları kaldıracak kadar bir rüzgar esiyordu. Geçen sonbahardan kalan birkaç sarı yaprak neşeyle birbirini kovalıyordu. Yaramazlık eder gibiydiler. Aydınlık çokluğunda bilinmez nasıl bir güven verici hal vardı. Her yan hayat, öz su, sıcaklık, buğu dolup taşıyordu. Yaratılışın altında kaynağın yüceliği seziliyordu. Aşk dolu bütün bu esintilerde, parıltıların, ışıkların bu gidiş gelişlerinde, aydınlığın bu sonsuz harcanmasında, erimiş altının bu sonsuz akıtılışında, tükenmenin cömertliği vardı. Bir alev perdesinin arkasındaymış gibi bu zenginliğin arkasında o yıldızlar milyoneri Tanrı fark ediliyordu. Kum sayesinde en ufak bir çamur lekesi yoktu. Yağmur sayesinde bir tek toz yoktu. Çiçek demetleri yıkanmıştı. Toprağın altından çiçek biçiminde çıkan bütün kadifeler, bütün atlaslar, bütün ruganlar, bütün altınlar kusursuzdular. Bu ihtişam tertemizdi. Mutlu tabiatın yüce sessizliği bahçeyi dolduruyordu. Binbir müzik yerine geçen tanrısal sessizlik, kuş yuvalarının cıvıltısı, arı kümelerinin vızıltısı, esintinin çırpıntısı. Mevsimin bütün ahengi, zarif bir bütünlük içinde gelişiyordu. İlkbaharın geliş gidişleri belirli düzen içinde oluyordu. Leylaklar bitiyor, yaseminler başlıyordu. Gecikmiş birkaç çiçek, erken gelmiş birkaç böcek. Haziran'ın kırmızı kelebek öncüleriyle Mayıs'ın beyaz kelebek artçıları kardeşlik kuruyorlardı. Çınarlar elbiselerini yeniliyorlardı. Meltem at kestanelerinin ulu yüceliğinde dalgalar oyuyordu. Her şey şahaneydi. Demir parmaklıklar arasından bakan komşu kışlaya bağlı bir asker, işte tören üniformasıyla selam duran ilkbahar diyordu. Bütün tabiat kahvaltı ediyordu. Yaratılış sofraya oturmuştu. Tam zamanıydı. Büyük mavi örtü gökyüzüne serilmişti. Büyük yeşil örtü de yeryüzüne. Güneş parlak bir ışıkla ortalığı aydınlatıyordu. Tanrı evrensel yemeği dağıtıyordu. Her yaratık yerini yemeğini alıyordu. Yabani güvercin kenevir tohumunu buluyordu. İspinoz darıyı buluyordu. Saka kuşu fare kulağı otunu buluyordu. Serçeler kurtları buluyordu. Arı çiçekleri sinek tek hücrelileri buluyordu. Her şey bir dereceye kadar birbirini yiyordu. Bu da iyiye karışan kötünün bilmecesidir. Hiçbir hayvanın midesi boş değildi. Tek başlarına kalan iki yavru büyük havuzun yanına gelmişlerdi. Bütün bu aydınlıkla biraz şaşkın, heyecanlıydılar. İhtişam karşısında yoksulun, zayıfın içgüdüsüyle saklanmaya çalışıyorlardı. Kuğuların barakasının arkasında duruyorlardı. Ara sıra rüzgar esince şurada burada belli belirsiz haykırışlar, bir uğultu, tüfek atışları olan bir takım gürültülü hırıltılar, top sesleri olan boğuk vuruşlar duyuluyordu. Hal dolaylarında damların üzerinde duman vardı. Uzakta seslenir gibi görünen bir çan çalıyordu. Çocuklar bu gürültüleri duymuyor gibiydiler. Küçük, arada sırada alçak sesle karnım aç diyordu. İki çocukla hemen hemen aynı anda bir başka çift büyük havuza yaklaşıyordu. 6 yaşındaki küçük bir çocuğu elinden tutan 50 yaşında bir adam. Hiç şüphesiz baba ile oğul. 6 yaşındaki küçüğün elinde kocaman bir pasta vardı. O tarihte Madame sokağındaki, Enfer sokağındaki bazı evlerde Lüksemburg Parkı'nın anahtarı vardı. Kiracılar bahçenin kapıları kapalı olduğu zaman parktan yararlanıyorlardı. Bu imtiyaz daha sonraları kaldırılmıştır. Bu baba oğul belliydi ki bu evlerin birinden geliyorlardı. İki küçük fakir bu beyin geldiğini gördüler, biraz daha saklandılar. Bu bey bir burjuvaydı. Marius da bir gün aşk nöbeti arasından aynı büyük havuzun yanında bir adamın oğluna ifratlardan kaçınmayı öğütlediğini duymuştu. Bu belki de aynı adamdı. Nazik, kibirli bir hali, hiç kapanmadığı için hep gülümseyen bir ağzı vardı. Çene kemiğinin çok iri olmasından, derinin azlığından meydana gelen bu istem dışı gülümseme ruhtan çok dişleri gösterir. Çocuk bitiremediği ısırılmış pastasıyla tıka basa doymuş gibiydi. Ayaklanma yüzünden milli muhafızlar gibi giydirilmişti. Baba da ihtiyatlı davranarak şehirli kıyafetiyle kalmıştı. Baba ile oğul iki kuğunun oynadığı havuzun yanında durmuşlardı. Bu burjuvanın kuğulara karşı özel bir hayranlığı var gibiydi. Bir bakıma onlar gibi yürüdüğü için onlara benziyordu. O sırada kuğular yüzüyorlardı. Bu da onların asıl meziyetleridir. Pek muhteşemdiler. İki küçük yoksul dinleselerdi, duyduklarını da anlayacak yaşta olsalardı, ciddi bir adamın sözlerini işitirlerdi. Baba oğluna diyordu ki, "Akıllı insan azla yetinmekle mutlu yaşar. Beni gözünün önüne getir oğlum. Şatafatlı hayatı sevmem. Hiçbir zaman sırmalı, işlemeli elbise giymem. Bu sahte parlaklığı ruhları iyi düzenlenmemiş kimselere bırakıyorum." Sözün burasında hal dolaylarından gelen derin haykırışlar çan seslerinin uğultunun artmasıyla gümbürder gibi oldu. Çocuk bu ne diye sordu. Baba sokak eğlenceleri dedi. Birdenbire kuğuların yeşil küçük evlerinin arkasında kımıldamadan duran hırpani kılıklı iki küçüğü gördü. İşte başlangıç dedi. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Anarşi bu parka da giriyor. Bu arada çocuk çöreği ısırdı, gerisin geriye tükürdü, sonra birdenbire ağlamaya başladı. Babası niçin ağlıyorsun diye sordu. Karnım tok dedi çocuk. Babanın gülümseyişi arttı. Pasta yemek için karnın aç olmasına lüzum yok ki. Ben bu pastadan hoşlanmadım, bayatlamış. Yemeyecek misin? Hayır. Baba ona kuğuları gösterdi. Şuradaki kuşlara atıver. Çocuk duraladı. İnsan pastasını artık yemek istemeyebilir ama bu onu başkasına vermek için bir sebep değildir ki. Babası iyi yürekli ol, hayvanlara acımak gerek dedi. Oğlunun elinden pastayı alıp havuza attı. Pasta kıyıya oldukça yakın düştü. Kuğular uzakta havuzun ortasında bir avla meşguldüler. Ne adamı ne de pastayı görmüşlerdi. Adam pastanın kaybolma tehlikesine düştüğünü görmüş, bu faydasız batmadan duygulanmıştı. Bir sürü el hareketine girişti. En sonunda kuğuların dikkati çelindi, suyun üzerinde yüzen bir şeyi fark ettiler, gemiler gibi dümen kırdılar. Beyaz hayvanlara yaraşan sakin bir ihtişamla ağır ağır pastaya doğru ilerlediler. Adam zekasıyla övünür gibi sevinçle, "Kuğular işaretten anlıyorlar," dedi. Dipnot, sin, kuğu ile sin, işaret aynı okunuştadır. Adam böylece bir kelime oyunu yapmıştır. O anda şehrin uzaktan uzağa gelen gürültüsü birdenbire arttı. Bu sefer pek müthiş, pek korkunçtu. Ötekilerden daha belirli şekilde bir anlam taşıyan rüzgar esintileri vardır. O dakikada esinti trompet seslerini, gürültüleri, yaylım atışlarını, tehlike çanıyla top sesinin acı acı karşılık verişlerini açıkça getiriyordu. Bu durum güneşi birdenbire gizleyen kara bir bulutun belirdiği zamana rastladı. Kuğular daha pastaya ulaşamamışlardı. Baba eve dönelim dedi. Tüileri sarayına saldırıyorlar. Oğlunun elini gene yakaladı. Tüileri'den Lüksemburg'a ancak krallıkla senato üyeliğini ayıran mesafe vardır. Pek uzak değildir. Tüfek ateşleri yağmaya başlayacak. Bulutlara baktı. Belki yağmur da yağacak, kim bilir. Bu işe gökyüzü de katılıyor. Hanedanın küçük kolunda hiç umut yok. Çabuk eve dönelim. Çocuk, kuğuları benim pastayı yerlerken seyretmek istiyordum dedi. Baba buna ihtiyatsızlık olur diye karşılık verdi. Küçük burjuvasını aldı götürdü. Çocuk kuğuları görmek için bir ağaç topluluğunun köşesi onları gizleyinceye kadar başını havuza doğru çevirdi. Bu arada kuğularla aynı zamanda iki küçük serseri de pastaya yaklaşmışlardı. Pasta suyun üzerinde yüzüyordu. Küçüğü pastaya bakıyordu, büyüğü de uzaklaşan beye. Baba ile oğul Madame Sokağı'nın yanındaki koruluğa çıkan büyük merdivene doğru dolambaçlı yollara dalmışlardı. Onlar gözden kaybolur kaybolmaz abi çabucak havuzun yuvarlak kenarına yüzü koyun yattı, sol eliyle sıkı sıkı tutundu, suya düşecek gibi eğilerek sağ elindeki değneği pastaya doğru uzattı. Kuğular düşmanı görünce telaşla ilerlediler, hızla gelirken de göğüsleriyle küçük avcıya yarayan bir olayı yarattılar. Kuğuların önündeki su dalgalandı, bu gevşek dalgalardan biri pastayı yavaşça çocuğun değneğine doğru itti. Tam kuğuların geldiği sırada pasta değneğe dokundu. Çocuk hızla vurdu, pastayı yaklaştırdı, kuğuları ürküttü, avını kaptı, doğruldu. Pasta ıslaktı ama onlar da açtılar, susuzdular. Büyüğü çöreği iki parçaya ayırdı. Biri iriceydi, öbürü daha ufak. Küçük parçayı kendine aldı, büyüğünü kardeşine verdi. Şunu yut bakalım dedi. 17. Mortuus pater filium moriturum expectat. Dipnot, Latince, ölen baba ölmeye hazırlanan oğluna bakıyor.